Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir İlmihal Saati programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun bu Ramazan ayında. Sizlerden bize ulaşan İlmihal sorularına değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam, ilk sorumuz şöyle: zekat vermeyenin ahiretteki cezası nedir?
Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Zekat vermeyen kimselerle ilgili Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz hem Miraç hadisinde hem de diğer hadisi şeriflerde ahirette karşılaşacakları ağır cezalardan bahsediyor. Ama öncelikli olarak şunu bilmemiz gerekiyor ki zekat fakir fukaranın hakkı, hak yemek, kul hakkı yemek, insanların haklarını yemek, cehennem azabını doğurabilecek en büyük günahlardan biri. Bu yönüyle insan kul hakkı yemekten kaçınmalı. Özellikle de bu kul zayıf olan kesimden bir kul ise, ki genelde zekatın verileceği kimseler çaresiz, kimsesiz, zayıf, fakir, yetim, dul kimselerdir. Bu kimselerin haklarını yemek elbette normal, sıradan, gücü kuvveti yerinde, imkanı yerinde birinin hakkını yemek gibi değildir. Elbette hak yemek Cenab-ı Allah katında büyük sorumluluk doğuran meselelerdendir. Ama özellikle de hakkı yenilen kimse, zayıf olan, çaresiz olan, hakkını arayamayacak olan kimselerse burada durum daha vahim hale gelmektedir. Herkes içerisinde bulunduğu toplumun zayıflarına sahip çıkmakla mükelleftir. Eğer etrafımızda, çevremizde ulaşabileceğimiz noktada bir Müslümanın, bir insanın çaresizlikten, yoksulluktan başına bir iş geliyorsa bunun vebali hepimizin üzerine olur. Sadece ahirette değil, dünyada da bunun hesabını sorarlar. Bundan dolayı zekat meselesine çok dikkat edilmesi gerekiyor. Zekatın sadece malın içerisinden şu nispette ayrılması değil, onun sahibinin eline ulaşması da önemli. Efendim, ben zekatımı verdim işte hocalara, onlar fakirlere dağıtsınlar. Böyle demek de sorumluluktan kurtulabileceğimizi düşünmeyelim. Ama hakikaten sizden daha hassas biridir. Ben mesela Basri hocama güveniyorum. Benden daha hassastır diyorum. Ben belki verdiğimde efendim verdiğim kimse bana karşı bir minnet duyar diye çekiniyorum. Çünkü bir insanın zekat verirken o zekattan nemalanmaması gerekir. Yani kendi işçime vereyim. Ben bu adama zekat verirsem bu da benim odunlarımı yarın öbür gün gelir taşır. Efendim, bizim kapıcıysa bana daha iyi hizmet eder türünden bir arka beklentiyle, bir şuur altı beklentiyle eğer zekatımı verirsem burada bir takım sıkıntılar olabilir. Onun için aracı müesseseler üzerinden zekat vermek bazen çok daha yerinde bir davranış olur. Fakat burada da dikkat edilmesi gereken mesele o müesseselerin, o kişilerin titizlikle bu işi yapıp yapmadıkları meselesidir. Unutmamak gerekiyor ki fakirin eline ulaşıncaya kadar, ulaştı noktasında emin oluncaya kadar o zekatın sorumluluğu bizim üzerimizden düşmez. Eğer yanlış bir yere gitmişse gidebilir. Yani nihayetinde bu işi yapan kimseler biz de olsak, baktık bir adama üstü başı pecmurde efendim zekatımızı verdik. Sonradan anladık ki adam var yemezmiş. Yani var ama üstünden başından anlaşılmıyor. Bu gibi durumlarda eğer imkanımız varsa onu iade etmemiz lazım gelir. Çünkü fakirin, fukaranın hakkını hakkı olmayan bir kimseye vermişiz demektir bu. Ama biz elimizden gelen şekliyle araştırmamızı yapmışız. Yani bir insanın fakir olduğu nereden belli olur? Ayakkabısı yok, üstü başı pecmurde. Efendim, buna göre davranmışız. Daha sonraları bunun öyle olmadığı çıkmış, anlaşılmış. Bu gibi durumlarda bir takım alimlerimizin görüşlerine göre biz elimizden geleni yaptık deriz, geçeriz. Ama önceden bunu tahmin edebilme, anlayabilme, sezebilme imkanımız varsa bu tahkikatı yapmamız gerekir. Bundan dolayı zekat meselesi hassas bir mesele. Ben fazlasıyla veriyorum şeklinde ortaya karışık bir ifadeyle üstü kapatılabilecek bir mesele değil. Onun için gereğinin titizlikle yerine getirilmesi ve fazlasıyla verilmesi lazım gelir. Ahirette belki Cenab-ı Allah'a karşı olan vazifelerimizdeki eksiklerimizin telafisi tövbe ile kabul edilebilir bir noktada olabilir. Ama zekat gibi kul hakkı içeren, çünkü biz zekatımızı tam vermediğimiz zaman yeryüzünde bir fakir bizim yüzümüzden açlık çekiyordur, yoksulluk çekiyordur, susuzluk çekiyordur. Belki bundan sebep ölüyordur. Bunun vebaliyle ahirete gittiğimizde bundan kurtulabilmemiz kolay değil. Onun için Cenab-ı Allah'a zekat borcuyla gitmemek lazım. Zekatı da gelişi güzel hesaplamayla değil, titiz bir şekilde hesaplayarak bir ibadet şevki ve heyecanıyla, onun hesaplaması da bir ibadet, o arada harcadığımız vakit de bir ibadet, onu dağıtmak üzere efendim arabamıza bindik, mazottu, benzindi koyduk, fakirin, fukaranın yanına gittik, güler yüzle onlara o parayı teslim edebilmek, o erzak kolisini teslim edebilmek, bu da bir ibadet. Hele bunu çoluk çocuğumuzla beraber yapabilirsek, çoluk çocuğumuzun da hayırlı ve hayırsever bireyler olarak varlıklarını sürdürebilmeleri açısından muazzam bir eğitim manası taşıyor. Binaenaleyh Cenab-ı Allah وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِلزَّكَاتِ فَعِلُونَ diyor. Onlar zekat için faaliyet halindedirler. Yani zekatı ver kurtul modunda bertaraf eden insanlar değillerdir. Onlar zekat için bir faaliyet halindedirler. Zekatı önce malını tespit edeceksin, malından zekat miktarını ayıracaksın. Ondan sonra fakiri fukarayı tespit edeceksin, ihtiyaç sahiplerini tespit edeceksin. Zekatını götürüp onlara vereceksin. Bakacaksın ki zekat bitmiş ama ihtiyaçlar bitmemiş. Bana ne kardeşim, seneye kadar bekleyin diyecek halin yok. O zaman ne yapman lazım? Ya elindeki imkanları daha da arttırman lazım, ya da imkanı olan Müslümanlara da yol göstermen lazım. Yani zekat için bir faaliyet halinde olmamız lazım. Bu bizim toplumsal vazifemiz. Aksi halde toplumda eğer insanlar ihtiyaçlarını karşılayamayacak hale gelirlerse barış ve emniyet zedelenmiş olur. O toplum artık yaşanamaz bir hale gelir. Allah muhafaza etsin. Belki de dünyadaki en büyük sıkıntısı toplum barışının bozulmasıdır. Ben zaman zaman, belki siz de şahit olmuşsunuzdur, Türkiye'de o kadar mesela sıkıntılı dönemler geçti, çalkantılı dönemler geçti, ekonomik olarak insanlar çok büyük zararlara uğradılar. Ama toplumsal bir felakete dönüşmemesinin sebebi ülkemizdeki hayırseverlik anlayışının yaygın olmasıdır. İnsanların iyilik yapma duygularının canlı olmasıdır. Cenab-ı Allah bunu muhafaza edebilmeyi nasip eylesin.
İnşallah. Efendim işte diğer sorumuz da şöyle. Dilencilere para vermek caiz mi? Muhtaç değillerse verdiğimiz sadakanın sevabı olur mu?
Şimdi sadaka kişinin ahirete inancının alametidir. Hazreti Peygamber Efendimiz uzun bir hadisi şerifte as-sadakatu burhanun diyor. Sadaka burhandır, delildir, hüccettir. Neye delildir? Kişinin ahiret inancının olduğuna delildir. Niye? Çünkü burada verdiğimizi ahirette bulacağız. Onun için veriyoruz. Eskiden camilerde daha fazla böyle yardımlar toplanırdı. Ne verirsen elinle, o gelir seninle diye böyle cami kapılarında bağış toplanır. Hakikaten bu bir iman meselesidir. Bugün burada verdiğini yarın ahirette bulacaksın. Ahirete fon transfer etmenin, EFT yapmanın tek yolu dünyada fakir fukaraya tasadduk etmek, sadaka vermek. Binaenaleyh sadakanın ilk faydası kişinin sıdkını, ahirete olan inancını pekiştirmesidir. Sonra kişinin iyilik yapabilme damarını canlı tutmasıdır. Bu en muazzam hadisedir. Ondan sonra fakire bir yararı vardır, yoktur meselesi gelir. Sadakayı verirken Cenab-ı Allah'ın sadakayı aldığına inanarak veririz. Onun için al şunu diye edepsiz bir tarzda vermek doğru olmaz. Sadakayı Cenab-ı Allah'a takdim edilen bir hediye olarak görmek lazım. O arada onu alan fakir değil, Cenab-ı Allah olarak düşünmek lazım. Ama sadakayı insan ehline vermeye gayret eder. Fakat ehli midir, değil midir diye vesveseye düşerek, tereddüt ederek sadaka vermekten imtina etmek olmaz. Ne bileyim ben bunun ihtiyaç sahibi oldu bunu diyerek birine sadaka vermemezlik yapmak doğru değildir. Gerçi sokaklarda, ışıklarda, hastahane önlerinde genelde dilenenler oraların kadrolu elemanlarıdır. Bakarsınız zaman zaman aynı ışıkta aynı insan dileniyordur veya işte aynı mekanda oranın kadrolu elemanı gibi 100 lira da verseniz o dilenmeye devam edecek, 10 bin lira da verseniz dilenmeye devam edecek. Bunlar aslında bizim kolaycılık hastalığımızın tezahürüdür. Yani nice insanlar var. Hastane önlerinde gecelemek durumunda kalan, hastanede yakını olan, aşağıda bankta yatan, her an haber bekleyen, acil servislerin önünde ellerini ovuşturan, eskiden daha fazlaydı, şimdi elhamdülillah memleketimiz, devletimiz güçlendikçe özellikle de acillerde hastalarımıza devletimizin himmeti oluyor. Ama buna rağmen ihtiyaçlar bitiyor mu? Bitmiyor. Yani bakıyorsunuz adam ağır hasta ama hastaneden evine, evinden hastaneye gidip gelecek bir vasıtası yok. Dolmuş kullanacak, otobüs kullanacak. Zaten kendi derdi kendine yetmiş. Taksi tutayım dese taksi tutmaya kudreti yetmiyor, gücü yetmiyor. Dolayısıyla buralarda ihtiyaç sahiplerini arayıp bulmak, onlara destek olmak, onlara yardımcı olmak varken işin kolayına kaçıyoruz. İşte Allah rızası için diye efendim orada burada bekleyen insanlara sadaka vermek suretiyle biz üzerimizdeki sorumluluğu bertaraf edeceğimizi zannediyoruz. Oysa sorumluluk böyle bertaraf edilmez. İnsanın durumuna göre haftada bir günü ayırması lazım Basri Hocam. Yani neye ayırması lazım? Hasta ziyaretine ayırması lazım. Hastaneleri ziyaret etmesi lazım. Efendim, garip kurabayı ziyaret etmesi lazım. Öncelikle akrabalarından, sonra mahallesinde, semtinde bulunanları ziyaret etmesi lazım. Muhtarlara gidip sormak lazım. Bizim mahallede efendim yatalak hastası olan var mı? Çaresiz olan var mı? İhyaçlısı olan var mı? Bugün o hale geldik ki belki adamın 4 tane 5 tane evladı var. Hepsi makam mevki sahibi ama ihtiyarlar evlerinde çaresizlik içerisinde kalıyorlar. Devlet hangi birine yetişebilsin? Dolayısıyla bizler bireyler olarak mahallemizden, semtimizden, çevremizden sorumlu olmamız lazım. Bundan dolayı bu meseleye uzak durmamamız lazım. Bazen oluyor, dünyanın dört bir tarafına yetişiyoruz ama burnumuzun dibindeki ihtiyaç sahibi insanı göremiyoruz. Bundan dolayı gözü açık olmamız lazım. Hayır avcısı olmamız lazım. Cenab-ı Allah toplumda herkese farklı görevler vermiştir. Buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bir sadaka ile üç kişi sevap kazanır diyor. O sadakayı cebinden çıkartıp veren, onu alıp fakire götüren, fakiri şurada bir fakir var diye tespit edip bildiren. Dolayısıyla belki imkanımız olmayabilir ama işte sohbet grubumuzdadır, komşumuzdur, mahallemizden bir insandır, efendim öğretmenizdir, müdürüzdür, velilerimizden bir tanesidir. İhtiyaç sahibi olduğunu, gücünün yetmediğini, efendim ihtiyaçlarını karşılayamadığını gördüğümüz insanlara destek olmamız lazım. Bizim imkanımız olmayabilir. O zaman imkanı olanları arayıp bulup oraya kanalize etmek bizim bir dini vazifemizdir. Binaenaleyh, yani ışıkta gördüm birini, verdim 5 kuruş, ben böylelikle üzerimdeki vazifeyi ifa ettim mi etmezsin. O oranın zaten kadrolu elemanı. Orada vermezsen tabiri caizse sadakanı, arabanı çizer, bir dahaki sefere daha fazla bir maliye sana açar. Ama öyle insanlar var ki onlar utançlarından, hayalarından ihtiyaç sahibi olduklarını dile getiremiyorlar. Bakıyorsun uzaktan, sen zengin zannediyorsun ama öyle olmayabiliyor. Onun için hele de bireyselciliğin yayıldığı bu dönemde insan uzaktan bakıyor, o işte bu semtte oturuyorsa bir adam ihtiyacı yoktur zannediyor. Ne yapsın adam? Yıllardır yaşadığı semti mi, muhiti mi değiştirsin? Onun için kolu komşuluğun azaldığı, kimse kimsenin halını hatırını sormadığı bir dönemde Müslümanlık odur ki insanlarla iletişim kurabilmek, Allah'ın selamını ulaştırabilmek, ihtiyaçları var mı sormak. Eğer kendimiz karşılayabiliyorsak kendimiz, karşılayamıyorsak elhamdülillah memlekette yüzleri, binleri, on binleri bulan vakıflar var, dernekler var. Herkes bir hayır yapma telaşında ama bu kardeşimiz gibi acaba suistimal ediliyor mu, acaba yanlış yere gidiyor mu diye de şeytan devamlı surette, ya kardeşim veriyorsun ama o adamın da senden daha fazla malı vardır diye. Evet vardır. Fakat yani birinin öbürünün bu işi suistimal ettiğini görüyoruz diye hayır yapmaktan vaz mı geçeceğiz? Unutmamak lazım ki hayır karşı tarafa geçmeden önce bizde bir değişiklik meydana getirir. Bizde hayır damarlarının kurumaması için, eğer kimseyi bulamıyorsak o zaman efendim Osmanlı'daki sadaka taşları gibi uzaktan bir sürü derneğimiz, vakfımız, güvendiğimiz, bildiğimiz hesaplara düzenli olarak yardımlarımızı yapmamız lazım. Ama işin en doğru olanı canlı olarak ihtiyacı görüp, belki 3 lira verecektin ama o fakirin halini görünce 300 lira veresin gelecek. Bunu yapmaya çalışmak lazım.
Evet hocam, araya gitmeden önce şu soruyu da soralım. Zekat burs olarak verilebilir mi?
Burs olarak da verilebilir. Yani nice okuyan talebelerimiz var. Bunlara burs olarak da verilebilir. Düzenli ödeme olarak da verilebilir. Yani bir kimsesiz kadıncağız, dul kalmış, çocuklarıyla beraber dul kalmış. Belki devlet 3-5 bin lira bir para veriyor ama bu dönemde o 3-5 bin lirayla geçinmesi mümkün değil. Buna düzenli olarak siz 10 bin lira gönderiyorsunuz. Bu 10 bin lirayı da zekatınıza yazarsınız. Zekat olarak gönderirsiniz. Diğer taraftan vatana, millete faydalı olacağını düşündüğünüz bir talebe. Bu da okusun mu, çalışsın mı? Eğer çalışırsa okulunu bırakmak zorunda kalacak. Okula kendisini verdiği zaman da okulun masrafları vesairesi, bugün hele de taşradan gelmiş birinin büyük şehirlerde okuyabilmesi, barınabilmesi bir hayli müşkil. Evet, yine devletin yurtları vesaireleri filan var ama bunları yeterli olmuyor. Nihayetinde insanlar birbirlerini göre göre bir şeylere ihtiyaç olarak hissediyorlar. Yani şimdi dağın başında çocuğun varsa orada 3-5 tane çocuk birbirleriyle oynayarak geçinirler. En fazla birbirlerine efendim filan otu ben lezzetli buldum onu aldım, öbürü ben de peşinden koştum ben de aldım modunda olur. Ama bir yerde bakkal varsa bu çocuklardan biri gidip oradan çikolata alıyor, bisküvit alıyorsa öbür çocuklar da o çikolatayı, bisküviti görüyorlar. Benim yok ne yapayım elim yetişemiyor dediğinizde de o çocuğun içinde bir ukde olarak kalıyor o. Binaenaleyh çevresel şartlardan bağımsız olarak çocuklarımız yetişmiyor, gençlerimiz tahsil yapamıyorlar. Evet, devlet asli ihtiyaçlarını, zaruri ihtiyaçlarını karşılıyor diyerek belki geçiştirmek gibi bir durum söz konusu olabilir ama bu nihayetinde gerçekçi olmaz. Bundan dolayı da biz gençlerimizi eğitimlerine odaklanabilecekleri bir şekilde desteklememiz gerekir. Bunu el verir ki profesyonel bir şekilde müesseselerimiz aracılığıyla yapalım. Burs verdiğimiz gençlerin maddi manevi gelişimlerine katkı sağlayalım. Olayı sadece bir burs vermekten ibaret düşünmeyelim. Olay memleketine, vatanına, milletine, dinine, diyanetine faydalı insan yetişmesine katkı sağlamak olarak görülmeli. Cenab-ı Allah hepimize yardım eylesin.
Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz, şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem hocam, dinleyicimiz şöyle bize soruyor. Gayrimenkullerin zekatı nasıl hesaplanır? Kiraya verilen ev, daire, arsa, motorlu nakil vasıtaları ve gayrimenkullerin zekatı nasıl verilir?
Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Şimdi Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'inde ve fi emvalihim hakkun malum diyor. Onların mallarında malum bir hak vardır. Mal kavramının içerisine ne giriyor ise bunların zekatı var. Fakat bu mal kavramı temel anlamda eğer ticarette değerleniyorsa maldır. Şöyle ki bizde kalıcıysa bir şey o mal kavramından çıkmış demektir. Artık o bizde bir sabit haline gelmiştir. Böyle bir mal varlığımız varsa genelde gayrimenkuller böyledir. Ancak gayrimenkul ticareti yapanların durumu farklıdır. Gayrimenkulün ticaretini yapmıyorsa, efendim emlak alıp satmıyorsa, motorlu taşıt alıp satmıyorsa, kendisine ait, kendi ihtiyaçları için elinde tuttuğu şeyler, bunlar demirbaş dediğimiz ihtiyaçlar grubuna dahil olan şeylerdir. Bunlar zekata tabi değildir. Nedir bu? Adamın bir evi var, bir arabası var. Efendim, kendi sanatında, işinde kullandığı alet edevatı var. Bunlar zekata tabi olmayan mallardır. Ama bir evinin dışında adamın 10 tane evi var, 20 tane apartmanı var, 30 tane bilmem neyi var. Bunlar zekata tabi midirler, değil midirler? Bunlarda da temel mesele kiraya verilen bu mallar bir yönüyle kira ile de olsa toplumsal bir ihtiyaca karşılık gelmektedirler. Düşünün, bir insan ev satın almış, bugün 5 milyon vermiş, 10 milyon vermiş bir ev satın almış ve bu evi 10 bin liraya, 20 bin liraya kiraya veriyor. Bu kimse aslında topluma bir fayda temin ediyor demektir. Çünkü evde barınma ihtiyacı olan birçok kimse 5 milyon, 10 milyon verip de bir ev alma imkanına sahip değil. Ama aylık 10 bin lira, 20 bin lira aldığı maaştan ayırmak suretiyle evin kirasını ödeyebiliyor. Binaenaleyh bu kimseler öyle bir iş yapmakla aslında insanların yararına olan bir iş yapmış oluyorlar. Bir yandan da kiraya vermek suretiyle de bunlar kiradan istifade ediyorlar. Fakat Türkiye gibi ülkelerde bu gayrimenkullerin hem kira geliri hem de bizatihi kendilerinin enflasyonist ortamdan ve konuta olan ihtiyaçtan kendileri değerleniyor. Bugün 10 milyona aldığın ev bir sene sonra 20 milyon oluyor. Artı sen bir senede onun kirasından istifade ediyorsun. Bu gibi noktalarda alimlerimiz yeni yeni diyorlar ki artık bu evleri eskiden olduğu gibi sadece kira gelirinden birikenin 1/40 zekat olarak vermekle yetinmek bir haksızlık olur diyorlar. Çünkü insanlar buralara büyük servetler bağlıyorlar ve bu servetlerin zekatları böylelikle yatırım haline dönüşüyor. Düşünün mesela adam 10 milyonun zekatını verecekti. 10 milyonun zekatı işte 250 bin lira olarak verilecekti. Ama adam bununla bir daire aldı. Binaenaleyh artık 10 milyon zekata tabi olmaktan çıktı. O 10 milyonu 20 bin liraya kiraya verdi dairesini. 20 bin lira da işte yıllık 240 bin lira edecek. Bunu harcarsa zaten zekatı yok. Harcamaz, bir kenarda tutarsa 240 bin liranın 1/40 zekat verecek. Dolayısıyla burada fakirin bir zekat kaybı var diye bunun toprak gelirlerine kıyas edilmesi, efendim 1/10 veya 1/20 olarak zekatının verilmesi lazım gelir diye söyleyenler var. Yani kira geliri 1/40 oranında değil de 1/10 oranında zekata tabi tutulmalı veya 1/20 oranında, masraflar çıktıktan sonra safi kalanın 1/20 oranında zekata tabi tutulmalı diyenler var. Ama ağırlıklı olarak işin sosyal getirisini de düşünen, yani bugün bir parayı katılım bankalarına koysanız size sağlayacağı gelirle o parayı konuta çevirseniz veya iş yerine çevirseniz, kiraya verdiğinizde elinize geçecek olan para arasında muazzam bir uçurum var. Dolayısıyla kiralık bir gayrimülkü alıp da ihtiyacı olan birine kiraya vermek, her anlamda toplumsal bir ihtiyacı görmek anlamına gelir. Bu da zekatın temel mantığı olan paranın bir elde toplanmaması, paranın topluma yayılması, mal olarak dönmesi maksadına hizmet etmiş olur. Bundan dolayı bir insan 100 tane 200 tane gayrimenkulü var. 100 tane 200 tane gayrimenkulden topladığı efendim kiralarla her sene gayrimenkullerine gayrimenkul kattığını da düşünecek olsak, nihayetinde bunları kiraya veriyor ve insanlar buralardan istifade ediyorlar ise bunlar bir hizmet görüyor demektir. Benim anladığım, bildiğim, bunların kiralarından elinde kalanın zekatını bir kişi verir. Ama eğer niyeti zekat kaçırmak, zekat vermemek için her sene gayrimenkullerini çoğaltmak olursa bir kimsenin, o kimse Allah'a hesabını vermekle mükelleftir. Unutmamak gerekiyor ki kalpleri bilen Allah'tır. Ama ben bir ev alayım, bunu da garip kurabadan birine vereyim, başında da boza pişirmeyeyim, yani kiracıma da merhametli olayım diye bir insan düşünüyorsa, bu kimsenin yaptığı iş Allah'ın razı olacağı bir iştir, makbul bir iştir. Binaenaleyh bu kimseye toplum olarak teşekkür etmek durumundayız. Ama son zamanlarda sanki böyle gayrimenkul sahiplerine karşı da toplumda böyle birikmiş bir kin, bir hınç meydana geliyor. Bu devletin yeterli tedbiri alamamasından, piyasayı düzenleyememesinden kaynaklanan bir problem. İnsanlar bu tür tepkiler neticesinde parayı bankalara koymaya kalkıyorlar. Öyle olunca da her halükarda fakir fukara buradan zararlı çıkmış oluyor. Keşke piyasada herkes gayrimenkule yatırım yapsa ve kiralık konut fazlalığı bulunsa da fiyat aşağıya doğru düşebilse. Bundan dolayı aslında parasını yastık altına koymayan, bankalara yatırıp da atıl bırakmayan kimseler daha makbul bir iş yapıyorlar demektir. Ama diğer taraftan eğer bir kimse servetiyle mütenasip zekat vermiyorsa, o da bunun hesabını, kitabını kendi vicdanıyla yapmalıdır.
Değerli hocam, mesela gayrimenkulden daha ziyade bahsettiniz. Diyelim ki şu anda kiralık filolar var, araçlar var. Onlar da yine bu şekilde mi? Yani araçlar değil de aracın üzerinden kazandığıyla mı zekatı?
Tabii, yani mesela şimdi adam rentekar işi yapıyor.
Evet.
10 bin tane aracı var. Bu araçları kiraya veriyor ve günlük kiraya veriyor, haftalık kiraya veriyor, aylık kiraya veriyor. Bunlardan bir havuzda bir para toplanıyor. Bu paranın hangi gün zekat günü ise o gün zekatını hesaplayıp vermek durumunda. Ama ne oluyor? 5 sene sonra bu arabaları satışa çıkartıyor, satışa koyuyor ve o satıştan elde edilen para havuza gidiyor. Evet. Havuzdan tekrar otomobil alınıyor, sıfır otomobil alınıyor. Dolayısıyla bu tür işleri yapanlar da nihayetinde havuzda, kasada biriken paranın senede 40'ta birini vermekle yükümlüdürler.
Evet. Efendim, diğer bir soru şöyle. Kocası borçlu olan kadının altınlarına zekat düşer mi? Kadın fakir olan kocasına zekat verebilir mi?
Şimdi mülkiyet ayrımı temel ilkemiz bizim. Yani hayatta canlı olarak başlamak kaydıyla ana rahmine düşen ceninin mülkiyeti başlamış oluyor. Şu kadar var ki doğum gerçekleşmiş ve canlı olarak doğmuş olması lazım. Binaenaleyh karı koca evlendiler diye bunların mal varlıkları birleşmez. Herkesin kendi kasası, kesesi devam eder. Kadın zengin, koca fakir olabilir. Koca zengin, kadın fakir olabilir. Bundan dolayı bu sözünü ettiğiniz misalde kadın zengin, koca fakirdir. Koca fakir olduğu için zekat alabilecek seviyede olabilir. Ama kadının ziynet eşyası var, efendim bankada hesabı var, kenarda parası var. Bu zengin olduğu için zekat mükellefi olarak görülür, değerlendirilir. Zekatını vermekle yükümlüdür. Karısı zengin olan fakir adam hanımından zekat alabilir mi veya hanımı kocasına zekat verebilir mi? Bir yönüyle aralarında bir nafaka ilişkisi olduğu için, yani kadın ne kadar zengin olursa olsun, koca olduğu için karısının nafakasını vermekle yükümlüdür. Sadece evlilik nafakasında ihtiyaç noktasına bakılmamaktadır. Onun haricindeki bütün nafakalarda ihtiyaç sahibi ise bir insana nafaka verilir. Mesela siz zenginsiniz, babanız muhtaç. Babanıza nafaka vermekle yükümlüsünüz. Anneniz muhtaç, annenize nafakasını vermekle yükümlüsünüz. Ama anneniz zengin, hesabında parası var. Siz ona nafaka vermekle yükümlü değilsiniz. Annenize bakmakta yükümlüsünüz. Manevi hizmetini yapmakta yükümlüsünüz. Bankasındaki hesabından parasını alır, anneniz için harcarsınız. Ama evlilik nafakası dediğimiz nafaka bunun dışında bir hadisedir. Burada kadının zengin veya fakir olmasının hiçbir anlamı yoktur. Kadın kocasından nafaka alma hakkına sahiptir. Böyle olduğu için de kadının kocasına vereceği zekat kendisine nafaka olarak geri döneceğinden dolayı adeta kadın bir cebinden diğer cebine zekatını vermiş olur. Oysa zekat verenin zekat verdiği kişi ile arasında böyle bir ilişkisinin olması doğru değildir. Bundan dolayı eğer kocasının ihtiyacı varsa karı koca ilişkisinin gerektirdiği dini hassasiyetten dolayı kendisine tasadduk eder. Tasadduk ayrı bir şeydir. Zekat ayrı bir şeydir. Zekat bir borçtur. Tasadduk ise kişinin borcunun haricinde yaptığı hayır hasanattır, iyiliktir. Bu çok geniş bir yelpazeye sahiptir. Kişinin kardeşine güler yüzle gelmesi bir sadaka olarak değerlendirilir. Efendim, arkadaşını ziyarete giderken götürdüğüm bir hediye sadaka hükmündedir. Yemek yediniz, bu yemeğin müsaadeniz olursa parasını ben ödeyeyim dediğinizde bu bir sadaka hükmündedir. Yani birbirinize yaptığınız hayırdır, iyiliktir. Bu gibi noktalarda sadakanın yelpazesi geniştir. Hatta kişinin hanımına yaptığı harcamalar, verdiği nafaka da bu bağlamda sadaka hükmündedir. Ama zekat meselesi çok hususi bir inceliğe sahip olduğundan dolayı bu mesele gündeme gelir. Ama eğer kadın sadece zekat verebilecek durumda ise, kocasının da en fazla buna verebileceği en yakınındaki en muhtaç kimse de kocası ise, o zaman mezhepteki farklı görüşlere de binaen kadın kocasına zekat verebilir. Ama el verir ki bu tür noktalarda farklı kalemleri kullanalım. Yani şimdi yine soruyorlar, Gazze'ye zekat olur mu? Kardeşim, Gazze'ye her şey olur. Ama bir insan sadece vermeyi zekatla sınırlı görmemeli. Yani ben kardeşim sadece zekat veririm. Öyle bir mantık içerisinde olmamalı bir insan. Yani insanların açlıktan öldükleri, yoklukla mücadele ettikleri, bombardıman altında oldukları bir dönemde bizim Müslüman kardeşimize yapacağımız yardımı zekatla sınırlamamız asla doğru değildir. Evet, oraya verdiğimizi de zekat olarak verelim. Burada yine zekatımızı buradaki fakirlere, fukaraya verelim. Buraya bir veriyorsak oraya 10 vermeye gayret edelim. Şunu unutmayalım ki bugün orası bombalanır, yarın burası bombalanır. Allah muhafaza etsin. Bize Müslümandan başka samimi olarak yardım eli uzatacak bulunmaz. Bundan dolayı ben çok üzülüyorum doğrusu. Yani şimdi Gazze'ye fıtır sadakası verilir mi? Şimdi sabah hanım bir çuval para tutuşturdu elime, Gazze'ye diye. Yani yerinden kalkmıyor çuval. Ne kadar bozuk para varsa doldurmuş oraya kardeşimiz. Tamam, güzel bir şey. Ama yani insan bu bozuk paraları, değil mi, bütünletir, bir şekle getirir, bir şemaile sokar. Ondan sonra yardım eder. Yani bu nihayetinde Gazze'ye de yardım etseniz, Myanmar'a da yardım etseniz, Çin'deki, Doğu Türkistan'daki Müslümanlara da yardım etseniz, bu yardımı kabul eden Allah. Allah'a nasıl vermemiz gerekiyorsa öyle vermeye alışmamız gerekiyor. Binaenaleyh Allah'tan ne istiyorsak, yani Allah'tan istemeye gelince hesapsız sınırsız istiyoruz, ama Allah'ın kullarına vermeye gelince efendim pintiliğimiz tutuyorsa burada sıkıntı var demektir. Cenab-ı Allah başta ben olmak üzere bütün ümmeti Muhammed'e vermenin lezzetini tattırsın diye dua ediyoruz.
Burada hocam, değerli hocam, biraz hocalarımız da tabii toplumun büyük bir kısmı yani zekat vermediği için, yani böyle dini olarak zayıf olduğu için diyelim, zekat üzerine çok konuşuluyor ve insanlar da bu 1/40'a böyle sanki hani kilitlenmiş gibi. Halbuki eski metinlerde dervişler, sufiler fakih hocaları 1/40 diye böyle biraz taan ediyorlar. Yani esasında muhtaca yani malik olduğun, yani bütün servetini hani vermen lazım. Yani,
evet, öyle demiş. Şibli Hazretlerine sormuşlar, develerin zekatı nedir diye. İmam Şibli, Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri'nin arkadaşlarından, onun talebelerinden, demiş ki size göre demiş beş devenin zekatı bir koyundur demiş. Ya demişler, size göresi bize göresi mi var bu işin demişler. Evet demiş. Size göre demiş beş deveyi bir koyun zekat vererek zekatını verdim der, temize çıkarsınız. Bize göre demiş hepsini Allah için vermek lazım. Çünkü mal da Allah'ın, kul da Allah'ın. Cenab-ı Allah verebilmenin zevkini tadabilmeyi nasip eylesin.
Amin, amin.
Hakikaten insanın rızkı farklı bir şey, sahip oldukları farklı bir şey. Artık batıdakiler de sahip olmanın felsefesine varmışlar. Sahiplenmekle sahip olmak birbirinden farklıdır diyorlar. Yani sahiplenmek, bu benim diye bir çocuğun işte oyuncağını paylaşmaması gibi onun için ağlıyor. Yani bu benim oyuncağım diyor, vermem kimseye. Sahip olmak ise bugün ben sahip olurum, yarın sen sahip olursun. Dolayısıyla sahip olmak normal, fıtri olan bir şey. Ama onu harcayamamak, onu paylaşamamak, sahiplenmek, yani o servetle adeta bütünleşmek, bu çok çocuksu bir şey. Ondan dolayı Allah sahip olduklarımızı ahirete götürebilmeyi nasip eylesin.
Amin.
O da tasaddukla ilgili bir hadise. Sahip olduklarımızı ihtiyaç sahipleriyle paylaşabildiğimizde bir anlam kazanıyor. Rabbim muvaffak etsin.
Amin. Allah razı olsun hocam. Bugünlük son sorumuz şöyle değerli hocam. Vekalet almadan başkası adına zekat verilebilir mi?
Şimdi zekat bir ibadet. Zekat bir ibadet olduğu için ibadeti adetten ayıran şey ibadetin niyet ile yapılıyor olmasıdır. Binaenaleyh bir kimse zekatını verirken bu zekatımdır diye niyet ederek verir. Bunu karşı tarafa söylemesine gerek yok. Niye? Karşı tarafa söylediğinde belki rencide olabilir, belki üzülebilir. Bu birinin emanetiydi der ve bir zarfın içerisinde vereceğini verir. Nihayetinde her şey elimizdeki birinin, vahidül ahad olan Allah'ın emanetidir. Böylelikle karşımızdaki insanı da rencide etmemiş oluruz. Ama ben sizin adınıza sizden habersiz zekat verdiğim de siz onun niyetinde olmadığınız için evet bu bir hayır olur ama zekat olmuş olmaz. Binaenaleyh ama eğer ben sizin malınızı çalıştırıyorsam, siz beni fabrikaya müdür olarak tayin ettiniz. O fabrikanın her şeyinden sorumlu olduğum için onun zekatından da sorumlu olurum. Binaenaleyh zekatını öderim. Yani o malın zekatını öderim. Mal sizin de olsa, başkasının da olsa fark eden bir durum değil. Ama hariçten sizin zekatınızı ödemem, sizin namazınızı kılmam gibidir. Binaenaleyh burada asıl olan kişinin vekaletini alıp ödemektir. Ama birinin borcunu kapatmak meselesi farklı bir meseledir. Eğer ödenecek olan bir borcu kapatıyorsa biri, onu zekatına mahsup edebilir. Nihayetinde kendi zekatını ödüyordur. Borç ödemekte onun size vekalet vermesine gerek yok. Mesela eskiden yaparlarmış böyle zimem defteri denilen bakkallardaki defterleri, işte şu sayfadan şu sayfaya ne tutuyor hesapla. Çünkü gariban adam veresiye alışveriş yapar. Parası olan adam niye gitsin veresiye alışveriş yapsın? Fakat birbirimizin zekatını birbirimizden habersiz ödediğimizde niyet meselesi sıkıntıya girmiş olur.
Evet, belki bu aile içinde olabilir. Baba ben senin zekatını verdim türünde, ama dediğiniz gibi onun da başka hesapları olabilir yani başkasına. Evet. Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugünkü İlmihal Saati programımızın sonuna erdik. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.